merak. Peşinden koşulacak şey. Peki merak ediyorum. Bu bilgiyle ne yapacaksın?
Herkese merhaba. Merak listesine hoş geldiniz. Ben Çağrı. Bu bölümde konuğum Ezgi Hoşcan. Ezgi'yi çok uzun zamandan beri konuk etmek istiyorum. Kendisiyle konuşuyoruz ama bir türlü takvimleyip buluşup kaydı yapamadık. En sonunda oturduk ve kaydı yapmaya karar verdik. O yüzden çok çok heyecanlıyım. Ezgi'yi tanıdığınızı düşünüyorum. Ezgi'nin paylaştığı bir posta ya da içeriye kesinlikle denk geldiğinizi düşünüyorum. Ezgi Hoşcan aslında bize edebiyatı sevdiren kişilerden bir tanesi. Kendi not aldığı şeyleri bizimle beraber paylaşıyor ve bunları o kadar farklı bir halle yapıyor ki gördüğünüz anda bir posta bu Ezgi'nin diyebiliyorsunuz. Bu bölümde Ezgi ile biraz böyle hem onun tutkularından, heyecanından, biraz kırılganlık ve aslında kendini tanıma sürecinden konuşacağız. O yüzden çok çok heyecanlıyım. Dediğim gibi Ezgi'yi çok uzun zamandan beri konuk etmek istiyordum. O yüzden sohbet biraz uzun oldu ama çok da keyifli oldu. Gerçekten çok fazla not aldığım, neresini paylaşacağım bilemediğim bir bölüm ortaya çıktı. Dinlerken size çok beğeneceğini düşünüyorum. O yüzden tabii ki paylaşırsınız. Hem Ezgi'nin hesabını hem benim hesabımı etiketleyerek paylaşacağınızı düşünüyorum. Ben çok uzatmadan hemen Ezgi'ye merhaba diyeyim ve Ezgi ile konuya başlayalım. Kendisi edebiyatta beslenen klinik psikolog. Hoş geldin Ezgi.
Merhaba, nasılsın Çağrı?
Ya ben iyiyim, heyecanlıyım. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Bu arada başlamadan herkese söyleyeyim. Arkadaşız ve tanışıyoruz. Bunun altını çizelim.
Ama tanışmamıza rağmen tabii ki hani Ezgi'yle konuştuğumuz şeylerde hani bazı şeyleri de konuşamayacağız. O da biraz beni üzüyor. Belki o kısımların bir kısmını görürüz bilmiyorum artık sohbet içerisinde ama konu konuyu açar. Biraz bunlardan detaylı konuşuruz diye düşünüyorum. Tabii ne kadar Ezgi izin verirse.
Bakalım, ben de kendi şu an bünyeme güvenemiyorum. Bakalım nereye kadar gidecek.
O zaman ben ilk şöyle başlayayım mı? Ezgi, seni anlatmak biraz zor. Çünkü hem çok fazla yaptığın şey var. Bir taraftan da geçmişine baktığın zaman da aslında kendin hani şu anki herkesin gördüğü, Instagram'da, Twitter'da gördüğü Ezgi Hoşcan hesabın oluşması için çok büyük arkada bir emek ve süreç var. Bu yüzden anlatırken zorlandığımı fark ettim. O yüzden dedim ki en kolayı ben bunu Ezgi'ye sorayım. Ezgi, ne yapmaya çalıştığını bize bir kısaca özetler misin?
Ne yapmaya çalıştığım özetlemesi çok zor galiba ama böyle bu serüven şöyle başladı. Bir şey okudum, çok hoşuma gitti. Günlük tutmaya üşeniyorum, el yazım çok çirkin. Şuraya not edeyim ve buraya not edeyim. Bunu duydum, çok hoşuma gitti, not edeyim. Hani bana geçti, insanlara geçsin derken bu daha sistematik, böyle daha geniş bir ağ yayılan bir şeye dönüştü. Ve bugünkü formunu aldı diyebiliriz, çok basitçe anlatmak gerekirse.
Oldukça basit oldu.
Yani görünür olmayanın böyle görünür hale getirildiği bir günlük halini almasını istedim. Umarım başarıyorumdur. Bilmiyorum, bunu tabii sormak lazım sana.
Bence oldukça başarıyorsun ya. Bence karşını alıyorsundur diye düşünüyorum. Çünkü hem takipçi kitlenin gittikçe arttığını görüyorum ki Türkiye'de çok zor bir şey. Özellikle hem kaliteli bir içerik üretmek hem de bunu edebiyat üzerinden yapıyor olmak. Çünkü Türkiye'de kitap okuma oranları yok neredeyse. Hani %1, %2'den bahsediyoruz. Ama insanların bir taraftan bu edebiyat tarafında sevmelerine de senin paylaştığın günlük dediğin şeyin içerisinde aldığın notları paylaşman insanlara çok fazla içine dokunan bir yer. Çünkü ben takip ettiğim kişilere baktığımda, ortak arkadaşlarımı sorduğumda seni takip etme sebepleri hep çok daha samimi ve kendilerini aslında sanki o anda düşündükleri şeyleri karşılarına getiriyorsun gibi hissediyorlarmış. Bu çok güzel bir şey gibi geliyor bana.
Çok da büyülü yani, bunu çok duyuyorum bu arada. Tam böyle hissediyordum ve bu denk geldi. Nasıl başarıyorsunuz?
Ya evet, işte nasıl tam başarıyorsun?
Aslında bu demek ki hepimiz yani çoğunlukla aynı şeyin içinde debeleniyoruz ya da aynı şeyleri düşünüyoruz. Bu bana daha çok hani böyle bir denk geliş gibi gelmeye başladı. Başta ben de vay hani hissediyor muyum acaba diyordum ama sonra baktım o kadar yoğun ki yani çok böyle hani biraz üzücü ama biraz da gülümsetici. Yani demek ki aynı şeyler içinde dönüyoruz. Yani böyle yalnız olmayarak yalnızız gibi diyebilirim. Aslında aynı şeyler üstündeyiz. Herhalde bunu başarıyorum bir şekilde ya. Yani kendim içimde ne duymaya ihtiyacım varsa, neyi haykırıyorsam onu vermek. Demek ki diyorum hepimiz buradayız. Yani benim fikrim bu.
Evet. Yani kalabalık içerisinde yalnızlık hallerimiz değil mi?
Evet.
Kendimizi o kadar fazla önemsiyoruz ki hayatta tek olduğumuzu, biricik olduğumuzu düşünüyoruz ki bu da pompalanıyor hani hepimizde. Hani sen bir tanesin, sen biriciksin. Evet. Ama aslında bir taraftan birbirimize çok bağlıyız. Benim senden duyduğum şey o oldu. Ki bunu görmek de güzel geliyor. Yani iyi hissettiriyor.
Ya, evet, o biriciklik biraz da böyle şey yapıyor. Yani insanlara mesela, bence hani böyle çok teknik ya da böyle alansal konuşmak değil amacım, ama insanlara böyle hani yaşadığınız şey tamam çok özel. Hani çok biricik, çok tabii ki senin içinde yaşadığın kimsenin içinde yaşadığıyla aynı değil, ama hani bu havuzda yalnız değilsin. Yani bunların benzerini ya da aynı hisler içinde kaybolan ya da aynı şeyi hisseden çok insan varı hissettirmek bir noktada belki değersizmiş gibi görünebilir, ama oradaki yalnızlığı almak bence çok iyi bir şey. Ya o kadar böyle bende var, sadece bende var derken böyle kapanırken aslında bir yandan da çok çaresiz ve yalnız kalıyoruz ya. Bence bir yandan bunu da kırıyor olabilir yaptığım şey. Hani altındaki yorumlara baksan, hani minimum 20 kişi bende falan diyor.
Evet. Peki sen
Yani
nasıl?
20 arkadaşımız var en azından o esnada.
En azından 20 kişilik, evet, küçük bir grubuz gerçekten, kabile. Ya Ezgi, peki sen nasıl fark ettin? Yani çünkü yetiştiğimiz toplumda, yani kültürel olarak bence çok zor. Yani bunun içerisinde yalnızlık, o kalabalığın içerisinde yalnız olma hissiyatını hepimiz yaşıyoruz bence. Kendini anlamakta, anlaşılır hissetmekte çok zorlanıyoruz. Sen ne zaman fark ettin aslında yalnız olmadığını? Ve yani bunun sendeki yansıması nasıl başladı diye merak ettim.
Ya bunu çok çok sevdiğim arkadaşlarım var tabii ki, onların kalbini kırmak istemiyorum. Onlar her zaman benim yanımdaydı ve yalnız hissettirmiyorlardı. Ama şöyle bir şey var. Ne zaman ki bu Instagram belli bir noktaya yürüdü, açıldı. Ne zaman böyle daha etkileşim içinde oldum insanlarla. O zaman aslında anladım. Yani kendi kabuğumu kırıp kendi gördüğüm, kendi erişebildiğim çevreyi kırdığım zaman. Çünkü çoğunlukla bizi her gün gören insanların arasında, her gün konuştuğumuz insanların arasında, ailemizin arasında aslında, hani çok ironik ama en çok bence orada yalnız hissediyoruz. Bilmiyorum sen nasıl düşünüyorsun ama en yakın bizi çok yalnız hissettiriyor ve çok kayıp hissettiriyor. Ne zaman ki böyle alanı daha da genişletiyoruz, ben o zaman fark ettim ve bir tık da açıkçası yüksek lisansta fark ettim. Oraya yaraları sarmaya gelen insanların hani bu konularda konuşurken ne kadar aslında yaralı olduğunu gördüğümde de çok hissettim. O grup da benim için çok özeldi. Ama çok ciddi bir yüzde Instagram'ı veriyorum. Yani ne zaman görüş alanımı açtım, ki hani bence herkes bunu yapmalı. Evet, benim gibi insanlar var. Hani benim yaşadığımı yaşayan insanlar var diyebildim ama hala çok şaşkınım. Nasıl çekirdek bu, hani en yakındaki ekipte bu kadar yalnızız ama hani büyük sularda bu kadar beraberiz bilmiyorum. Bunu hala çözemedim.
Çok güzel bir cümle. Yani ben de bunu düşündüğüm zaman şunu fark etmiştim. İşte bir yıl yurt dışında yaşamaya gittiğimde, 17 yaşındayken gitmiştim. Ve o zaman çok fazla fark etmedim tabii, ama bir yıl boyunca farklı bir ailenin yanında yaşadım ben. Ve çok güzel deneyimdi. Müthiş bir şeyler kattı bana. Döndüğüm zaman çok değiştiğimi hissediyordum. Çünkü hem farklı bir kültürel bir yerde yaşadım. Yeni arkadaşlarım oldu. Yeni bir aileyle tanıştım falan. Kendimde inanılmaz büyük bir gelişim fark ediyordum. Ama döndüğümde en yakın arkadaşım olan işte kişiyle bir araya geldik, buluştuk ve çok özlemiştim onunla sohbet etmeyi. Çünkü o zaman sadece Skype vardı, hani Facebook yeni çıkıyordu. Dolayısıyla böyle konuşma şeyimiz yoktu. Aramızda uçurum olduğunu fark ettim. Yani inanılmaz büyük bir farklılık vardı. Ailemde de, çünkü onlar bir yıl boyunca benim aslında olduğum halimi biraz maillerden bilseler de takip edememişler. Sonra bunun üzerine baktım. Yani AFS'de gönüllü olarak çalışmaya başladığımda da baktım. İşte hem gitmeden önce çocuklara ve ailelerine. Ya yani insanlar yakınında olan kişilerin değişimlerini fark etmiyor. Yani çünkü fiziksel değişimi de fark etmiyorsun. Yani birisi sürekli yan yana olduğun zaman o kişinin bir kırışıklığı olduğunu da ya da kilo alıp almadığını da çok farkına varamıyorsun bence. Orada dediğin o gözümüzü körleştiriyor. Davranışlar da öyle oluyor bence. Ama biraz mesafelensen aradaki değişimin çok büyük olduğunu fark edebiliyorsun. O yüzden sanırım gerçekten şeyiz ya, zihin olarak yakınımızdakine karşı çok körüz. Hem bu fiziksel tarafta hem zihinsel tarafta ve duygusal tarafta.
Kesinlikle, yani hani en biriciğimiz olan sevgilimiz, partnerimiz, ona körüz, hani aileye körüz bakıldığında en böyle belki açık olmamız gereken, en hani son derece hani alarmda olmamız gereken her şeye körüz. Bu geçenlerde de paylaştığım söz gibi, yani bir şey sevdiğimizde hani kendimiz de dahil, bir kişi de dahil, ülke de dahil, hani biraz uzaktan bakabilmek. Hani o tabloya biraz geriye gidip bakabilmek ya, çünkü hem harcamakta da çok bence bir şekilde cesuruz. Hani körlükte de bilmiyorum, yani bir lanet gibi ya. de bunu şimdi senle derinleştirdikçe biraz daha dertlendim ama lanet gibi.
Evet. Yani yakınlık gerçekten o körlüğü çok fazla doğurup lanet dediğin gibi oluyor. Ya orada yapabileceğimiz şeyler sanırım biraz o uzaktan bakabilmek dediğin cümlende saklı ama onu da nasıl yapabiliriz? Yani hem bir klinik psikolog olduğu için soruyorum hem de bu tarafta aslında ya okudun çok fazla. Pek çok edebi eserde de hani okuyorsun, yararlanıyorsun, bunu söylemeye bile gerek yok. Hani paylaşımlarından biliyoruz. Belki orada da sana bu da tarafa doğru bakmamız, o yakınlıktaki ailemizde bir uzaktan bakmaya çalışacak ya da bize kolaylaştıracak, ilham verecek şeyler buldun mu? Kendin aslında hem de klinik psikolog olarak hem de bu taraftan bakarak bize bir şeyler paylaşabilir misin?
Ya bu şimdi kişisel dünyamdan mı gitsem diye düşünüyorum. Yoksa çok hani didaktik mi gitsem diye düşünüyorum ama kişisel sanki cevap versem daha iyi olacak. Benim çok ciddi bir durma meylim var, durma problemim var.
Durma problemi.
Durduğum zaman aynen her şeyi halledeceğim. Duygusal olarak durmalıyım, hareket olarak durmalıyım, hani kendimi kabuklamalıyım. Ve böyle hani orada bir şeylerin geçmesini beklemeliyim gibi düşünüyordum. Ama bu uzaklaşma konusunda sanırım en iyi panzehir, yani bunu bu hani bu körlüğü en iyi kırmak kendi kabuğunu kırmaktan geçiyor. Yani kendi değişimini teşvik etmekten, kendinden çıkıp, çünkü aynı bakış açısı, aynı sen, aynı hayat. Ya kendi değişimine ne kadar el verirsen pozitif yönde. Hani sanki biraz bunun hani durmayarak ve akarak, yani hayatın akışını reddetmeyerek, bunları yaparak biraz daha bunu kolaylaştırdığımı fark ettim. Yani bunun dışında bilmiyorum, çok zor çünkü bu bence karşılıklı da olması gereken bir şey. Sadece senin hareket etmen, senin uzaklaşman değil, bir şey, bir etkileşim içinde olduğun bir şeyse, hayatın olsun, ailen olsun, arkadaşların olsun, sevgilin olsun, onun da uzaktan bakabilmeye, o çerçeveyi yeniden kurabilmeye, yapabilmeye bence hevesi olması gerekiyor. Yani bu işin bence en büyük handikapı bu. Ben başarıyorum, hani ben uzaktan bakıyorum, onun değerini görüyorum ama karşıdaki bunu yapabiliyor mu? Bunu yapan biriyle, bir oluşumla, bir partnerle dans edebilmek bence çok önemli. Onun dışında açıkçası üzülerek bence yaptığımız her uzaktan bakma ya da her uzaktan bakma girişimi bence biraz daha belki yalnızlıkla ya da biraz daha kayıpla bize geri dönüyor. Çünkü tek başına olacak bir şey değil. Ancak kendimizi aşarak ilerleriz. Ki sanırım belli bir dönemden sonra da buna yöneliyoruz. Hani kendimize yatırım, kendimizi aşma. Ya tam sorunun cevabı olmadı ama bu serüven bana kalırsa bir hani kendine yatırıma dönebiliyor bazen. Yani çok farkında olmak, çok yani bu suyun artık çok durgun olduğunu görmek. Mesela bunu zehir ürettiğini görmek. Şanslısın eğer karşındaki de hani bunu görüyorsa ve sana göre pozitif bir tepki veriyorsa. Vermiyorsa daha çok böyle kendimizi geliştiren insanlara, kendimizi aşan, uzaktan bakan insanlara dönüyoruz. Yani o yüzden bunun formülünün ortak çalışma olduğunu düşünüyorum. Çünkü tek başına bakmanın bence hiçbir faydası olmuyor.
Gerçekten hani söylediğin şeyler çok fazla şey düşündürdü zihnimde. Çok da iyi geldi. Ya bir taraftan da şey de var, yani kendin yapmazsan bunu kabuk, sen dediğinde kabuk örüyorum diyor ama bazen bir başkasından da bekliyoruz ya. Tüm gücümüzü o kişiye veriyoruz aslında yani. Benim yerime bu şeyler yapmasını bekleme hali. Ve beklediğimiz zaman da karşı taraf bizim geçmişimize, bizim düşünce kalıbımıza sahip olmadığı için zaten aslında anlayamaz yani. Empati kurması mümkün değil. Ama insanların hep bunu yaparken de kendi gücümüzü sanki başkanına vermiş gibi oluyoruz. Hem duygularımızın sorumluluğunu.
Tabii ki hayatını, yani bu çok ciddi bir şey. Sahip olduğun en kıymetli şey hayatın ve zamanın ve bunu bir başkasına emanet ediyorsun. Yani başta böyle çok büyük bir hani sevgi ya da işte aile ya da emek, hani beni buralardan alıp götürmeli gibi bir romantik bakış açısı oluyor ama yani aslında birini hayatımıza emanet etmek ne büyük kumar değil mi? Yani benim
çok
için
büyük.
Bunu yapması ya da bunu değiştirmesi. O yüzden diyorum ya, böyle kendine yatırım yapan insanlara dönüştürüyor bizi biraz da bu farkındalık diye. Yani artık ne münasebet hani ben artık biraz da bizi belki kapalı yapıyor bu, bilmiyorum tabii bu sende ne düşündürür ama ne münasebet, ben kendim hani şey yaparım, ben yürürüm yolumu. Ben hayatımı, işte değişimimi kimseye emanet edemem gibi de bir ayıflanmaya da dönüyor. Çünkü dediğin gibi çok büyük bir, bilmeden çok büyük bir kumar. Ben şu an hani kimseye bunu, benim için bir şey yapması ya da bir iletişimin ya da bir durumun sorumluluğunu almasını şu an önceden çok isterdim ve bunu fedakarlık, özveri, sevgi, önemseme zannederdim ama şimdi gerçekten korkutuyor beni.
Evet, çünkü bu Disney'in çizgi romanlarında anlattığı ya da kitaplarda gördüğümüz şey gibi, hani prenses her şeyi yapabilen bir prensestir. Yani çok iyi avcıdır, her şeyi yapar, becerir, hiç kimseye ihtiyacı yoktur. Ama bir anda beyaz atlı prensi gördükten sonra hiçbir şey beceremeyen, eline hiçbir iş gelmeyen birisine döner. Bunu Avrupa yakasında da Gülse Birsel çok güzel yapmıştı. Aslı Osman'la sevgili olduğunda Osman bir anda bütün her şeyini yapmaya başlıyordu Aslı'nın. Hatırlar mısın? Hani
evet.
Aslı çantasıyla alacak. Sen alma alma, ben alırım çantanı falan diyordu. İşte yemek sipariş edecek. Hayır hayır, sen işte burada penne arabiyata ya. Buranın pennesi çok güzel falan deyip duruyordu.
Güzel bir makarna yiyelim ha?
Makarna. Makarna iyi fikir ama ben rejime girdim. Rejime
bence
başladım.
Bence senin ideal kilon bu kiloda az zayıfsan olmaz.
Öyle mi?
Öyle tabii. Bu kilo ve yılbaşındaki o topuz süper.
Gerçekten mi?
Bu senin palton muydu?
Benim. Hemen çıkıyor muyuz?
Tabii.
Ha, peki.
Ver bakalım.
Yok, ben ilikle...
Hayır, hayır, hayır, hayır.
Peki.
Hayır.
Osman çok tatlı, çok karizmatik bir insan filan ama... böyle ne bileyim, yanında kendimi etkisiz eleman gibi hissediyorum ya. Yani kapıları açıyor, sandalyeleri çekiyor, ne yiyeceğime karar veriyor, kendi başına program yapıyor. Ya biraz fazla karışıyor ya.
Gerizekalı mı başkanı? Yat kalk dua et. Ben Osman abimi hiç böyle görmedim. Adam hoşlanıyor ki karışıyor.
Evet ya, kapıları açıyormuş, sandalyeleri çekiyormuş. Bak terbiye size. Kızım, adamı maymun etmişsin. Başına talih kuşu konmuş, şikayet ediyorsun.
Aslında bir hafta sonra tamamen aptal birisine dönüşüyordu. Hiçbir şey karar veremiyor, hiçbir şey yapamıyordu.
Çok iyi örnek ve tam bu yani, tam bu, tam.
Burada da aslında seninle konuşalım dediğim ana konuya geliyor. Böyle konu getirdi oraya doğru. Ya kırılganlık galiba. Hani kırılganlığını açabilmek. Belki de asıl hani sihir ya da belki de önemli olan nokta, aile seninle böyle kırılganlığı açtığında aile, partner ya da işte arkadaş çevresinde seninle kırılganlığını kabul edebilecek bir alan bulabilmekte ya da bunu yaratabilmekte galiba. O yüzden şeyi merak ediyorum Ezgi. Sen kırılganlığı nasıl tanımlıyorsun?
Kırılganlığı nasıl tanımlıyorum? Çok sağlam bir soru. Evet. Çağrı tarafından şu an. Şu an tuzağa düşürüldüm. Kırılganlığı nasıl tanımlıyorum? Şu an sanırım bir özellikle, yani öncelikle bir güç olarak tanımlıyorum. Yani çünkü kırılabiliyor olmak benim için bir güç, bir lüks.
Hı hı. Bir lüks.
Demek ki hala bir şeyler yaşamaktan, bir şeyler hissetmekten vazgeçmemişim. Kırılganlık benim için yaşadığımın göstergesi, ciddi bir güç. Bu bir kere cepte. Bir yandan da hem bir güzellik, bir güç olduğu kadar lanet, bir şeyleri tekrar tekrar kırılabileceğimi ve hayat dengemin savrulabileceğini gösteren bir lanet. Ama yine de yaşamak, yani o yüzden yine pozitifte kalıyor benim için, artıda kalıyor. Ya bir şeylerin gelişmesine yardımcı olan, yani her şeyin sanki böyle tohumu gibi bence Çağrı kırılganlık. Hı hı. Çünkü buna hazır olmadıkça, bunu göstermeye, bunu paylaşmaya hazır olmadıkça ne bizi tatmin edebilecek bir şeyler bulabiliriz bu hayatta? İş olsun, güç olsun, emek olsun. Çünkü illa ikili ilişki değil. Bir şeylere emek verdiğimizde istediğimiz sonuçları alamadığımızda o yaşadığımız o haller, her şey. Yani hayatla bağımız, insanlarla bağımız. Yani bunun bana göre bir şey noktası. Bunun tohumu, temeli, nasıl tanımlamak istersen. Ya bana göre hayatın böyle başlıca hayat veren şeylerden bir tanesi. Güzel kullanıldığında, ortaya güzel konulduğunda her şeyi çok geliştirebilecek. Çok güzel bir şey ama bilmiyorum, bana çok nedense şu an konuşurken çok büyük, böyle tanımlaması çok zor bir şey gibi geldi. Hayatın temeli gibi geldi.
Ben tanımlamanı çok sevdim ama tohum örneğinde. Çünkü zihnime şey canlandı. O tohumu kötü bir toprağın içerisine attığın zaman verimsiz bir yerde yeşermeyecek, hiçbir işe yaramayacak. Yani ölecek o tohum o tarafta.
Ve zamanından önce ekersen de ölecek. Evet. Yani doğru
fazla
yer,
sularsan
doğru
da.
Zaman, kesinlikle doğru bakım. Yani aslında hayattaki tüm şansımızı gösteren bir şey. Kırılganlığımızı nereye, ne zaman, ne şekilde besleyerek kullandığımız.
Evet, o yüzden şu ana kadar duyduğum en güzel gelen tanımlardan bir tanesi oldu Ezgi. Teşekkür ederim onun için. Dinleyenler için öyle olacaktır diye düşünüyorum.
Sayende. Sen olmasan bunu asla düşünmezdim.
Yayın öncesinde beni öv demiştim. Teşekkür ederim. Çok sağ ol.
Tamam, iyi gidiyor muyum?
Harika gidiyorsun. Ya bir de şunu merak ediyorum. Ya senin de aslında konuştuğumuzda da bazen böyle kırılma anları oluyor. Yani hatta bir ara sen işte şu yakın zamanda değil ama çok eskiden eski Ezgi Hoşcan hesabını kapatmıştın bir ara. Sonra evet. Tekrar baştan yarattın.
Hı-hı.
Ve şu anda imenlenerek büyüyerek giden bir hesap var. Umarım çok daha fazla insana ulaşıp bizlere ilham olmaya devam edersin. Bu kırılma anlarına baktığında böyle senin için önemli, en önemli kırılma anı neydi hayatında?
Yani sanırım şu hissi çok çok ağır hissettiğimi hatırlıyorum ve öfkeyle hissettiğimi. Herkes bir şekilde hayatında emek veriyor Çağrı ama ben bir şekilde belli bir noktaya kadar verdiğim hiçbir emeğin karşılığını alamadığımı ve böyle hobileri olan büyüyememiş bir çocuk olduğumu düşünüyordum. Yani hani böyle hesabımı kullanırken yine evet belli bir kitle hitap ediyordu ya da ben hayatta tabii ki beni tanıyanlarla belli bir yere geliyordum ama işte bu kadar üniversite okumak, bu kadar işte kültürel olarak kendime katmak. Yani ben bunun böyle sonsuza kadar faydasız bir yol olacağını hissetmeye başlamıştım ve ne yalan söyleyeyim şöyle diyordum. Hak etmeyenlerin sesinin çok duyulduğu ama hak eden insanların asla bu hayatta sesinin duyulmayacağı bir düzen var ve buna lanet olsun. Ben bu düzene açılmak istemiyorum. Bunu çok tekrarladığımı hatırlıyorum. Ve bununla dibe vurduğumu hatırlıyorum. O zaman sanırım sadece işte bu küçük çevreme ve ulaşmak istediğim insanlara da ulaşmak istediğim ve kapandığım bir dönemdi. Bu da senin dediğin gibi hesabımı kapattığım döneme denk geliyor. Ve neredeyse sanırım 6-7 ay kapalı tuttum o aralıkta. Ve sonra dedim ki yani nasıl bir iyileşme süreci geçirdiğimi tam hatırlayamıyorum. Çünkü çok sene oldu. Ama dedim ki kime ne? Ben bunları her şeyden önce kendim için yapıyorum. Çünkü o dehlizde o kadar durdum ki yani ben hiçbir zaman kazanamayacağım. Ve genelde de böyle düşünüyorum. Çok fazla sesinin duyulması gereken insan var. Ama bir şekilde ben bunu ufak ufak kırıyorum ama ya yolda tökezlediği için ya istediği gibi ulaşamadığı için ya o kadar çok biliyor ki konuşmasam daha iyi çünkü tam emin olamıyorum dediği için sesi çok tizde kalıyor. Ya da adımları çok ürkek oluyor. Ve onun dışında çok az hani böyle çok az emek de demek istemiyorum. O da bir pazarlama gücüdür. Yani onu da hafife almamak lazım ama hani çok fazla başka insanların sesi çıkıyor ve bu her zaman karşımıza çıkan bir şey. Ama bunun karşılığında dedim ki ya ben bunlar için çekilemem. Ben hani canım ne istiyorsa onu yapmaya devam edeyim. Ne göstermek istiyorsam göstermeye devam edeyim. Hani bu negatiften kurtulduğum anda ne ara büyüdü hatırlamıyorum ama hesabı tekrar açtığımda ve kendimi eleştirmeyi kesip öf bunu mu paylaşacaksın Bezgi çok basit demeyi kestiğimde yani Lord kameramdan çıktığımda Çağrı tam olarak o zaman bunu kırdığımı hatırlıyorum. Yani bana mesela çok önce geçtin ya bu kelime mesela sağlam kal yazıyor ben onu çekip atıyorum saçmalama Ezgi sağlam kalı mı atacaksın şimdi hani kendimi dövmeyi kestiğim zaman ve bu başkalarıyla kıyası kestiğim zaman öfkelenmeyi kestiğim zaman ve bana ne ben her şeyden önce bunu kendim için yapıyorum bu yolu kendim için yürüyorum dediğim zaman çok büyüdüğümüzü fark ettim yani hani sanırım işin sihri burada. Birçok insan hala oyun oynuyor. Onun için bir iş yapmak olmuyor ya da sadece kendi için yapıyor. Ve gördüğüm çok büyük başarılı insanların da hani zorlama olmayan. Sen de benim için öylesin. Mesela bence sesi en az benim iki katı fazlalığımda insan ulaşması gereken bir insansın mesela. Ya da birçok öyle gördüğüm.
Çok tevazı.
Hani, asla. Birçok öyle gördüğüm insan var. Yani hani bu insanların da bir yerlere bence gideceğine inanıyorum ama kendimizi dövüyoruz işte. Ben senin de eminim kendini dövdüğüne biliyorum da.
Tabii ki anlattığın şeylerin hepsinin altına imzamı atardım yani. Ben de aynılarını sık sık yaptığım için kendi zihnimde onları hatırlıyordum. O anları.
Ya çünkü kimse bizi kendi kafamızın içindeki o ses kadar kötü eleştiremez. Yani kimse bizim hatamızı bizim gördüğümüz kadar net bir şekilde göremez. Bunu ben bir şeyler yazmaya çalışıp yazmak istemediğimde çok az yazıyorum. Çünkü hani ben kimim ki yazayım hani kimler neler neler yazmış derken bir arkadaşımın şunu dediğini hatırlıyorum. Ezgi kimse seni senin gördüğün gibi görmeyecek. İlk önce rahatla. Hani kimse seni bu kadar dövmeyecek ya da döverse bu yüzden dövmeyecek. O zaman sanırım bir hani bunu bırakınca bir oluyor gibi ya. Yani ben kendim için yapıyorum. Beğenen alsın beğenmeyen almasın. Ben beğendim aldım gibi. Artık bakmaya çalışıyorum yani.
Evet ki bence bu zaten çok takdir edilesi, imrenilesi bir şey. Yani çünkü sen zaten bölümün başında şey dedin. Yani ben aslında kendim olmak istiyorum demiştin ya hani. Kendin olarak hareket etmeye başlıyorsun. Ve burada da aslında şeyi de hatırladım. Bölümün başındaki o yalnız hissetme halimiz. Aslında o kadar yalnız değiliz. Sen zaten kendi olmayı başladığın zaman insanlar seninle beraber beni anlatıyor. Ben de aslında yalnız değilmişim demeye başlıyorlar. Ki sen önce o cesareti bulunup kendin olabil. Kendin olabildiğinde aslında insanlara daha fazla bağlantı kurabiliyorsun. Ama bu da galiba biraz böyle tuzak gibi. Hani şey gibi var ya işte bu. Durmadan, pardon sen de dün mü konuşmuştuk? Koşmadan koşamazsın falan yazısı var Cadde Bostan.
Evet, koşmasam koşamazdım.
Onun gibi bir tuzak gibi yani. O adımı atmazsan olmuyor ama atmaktan da kaçıyorsun sürekli. O kırganlığını açamıyorsun. Çünkü gerçekten senin de hani paylaşımlarında da bazen bakıyorum. Birileri saçma sapan bir yorum yazıyor yani ve o yorumlara takılmayı başlayınca işte o zaman aslında insan kendisinin cehennemi oluyor. Bu sözde kimin söylediğini hatırlayamıyorum. Bu sefer bununla ilgili biraz kendimi döveceğim.
Belki sen söylemişsindir Çağrı.
Hiç değilim.
Her şey yani. Söylendi bir kere. Ben de bu sözü çok seviyorum. Söylenmesi gereken her şey söylendi. O yüzden tekrar baştan kendimizce söylemeliyiz. Her şey söylendi tarihten bu yana. O yüzden bu da senin sözün bence. Yani ben bunu sana hatırlıyorum.
Ama bu şey gibi geliyor işte. Yakın zamanda bir gastronomi konusunda Türkiye'de coşmaya başladık ya. Yani yemeklerin çok farklı yapılışlarını görüyoruz ama aslında insanlar var olduğundan beri yemek yapıyordu. Ama şu anda her yemeğin farklı bir tarzını, bir şeyini görüyoruz, çeşidini görüyoruz. O yüzden bir şey söylemek de böyle gibi geliyor.
Evet, aynen abi. Hep var yiyordum. Olan bir şeyi sağ elle tutmayıp da bu sefer solla tutup ne bileyim sallıyoruz. Ya da bir ara hani menülerde gülerdik ya hani anormal bir ismi var. İşte ama geliyor bildiğin ne bileyim sağımda yumurta çıkıyor. Hani ya böyle şey hani gerçekten artık bir de böyle yapayım bir de şöyle tutayım. Aslında her şey var yani bu... Serdar Ortaç'ın mıydı? 7 notayla ne kadar farklı şarkı yazabilirim ki gibi bir söz vardı. Onun gibi yani aslında her ya. Şey aynı. Kesin ben ona yakıştırdım değilse kusura bakmasın artık onu. Ya her şey var aslında. Sadece biz kendi açımızdan ya bakış açısıyla. Çünkü olayları ya gerçeklik diye bir şey yoktur. Bakış açısıdır diye de bir söz var. İnanılmaz anekdot gidiyoruz şu an. Yani herkes kendi bakış açısıyla dünyasını tutuyor, hani tutuyor bize gösteriyor ve bu zaten farklı oluyor. Yani o kitabı başkasına ver mesela çok basitten. Benim çizdiğin yerin belki iki cümle ötesinden başlar. Ben üç şeyini almışım, üç kelimesini almışımdır. Ya da işte bir film izleriz, bir dizi izleriz. Hani ben başka bir yerini tutarım. Hani çoğumuz belki aynı yeri tutarız ama hani bu küçük... Bu nüanslar yani o yüzden hep yemek yapılıyordu ama şimdi o kendi dünyasında yemek yapıyor ve kendi dünyasını ekliyor. Picasso gibi hani tüm emeklerim artı 5 dakika. O da onun tüm dünyası artı 5 dakika. O yüzden tekrar tekrar söylemeliyiz yani.
Kesinlikle. Bu da bana şey hatırlattı. Yasemin'le olan podcastinde şey diyorsun. Cümleyi yanlış hatırlamayacaksam şöyle bir şey kuruyorsun. Ait hissetmezsen sürekli bir zemin kayıyor. Uçabileceğin ve sonra konabileceğin bir yer lazım diyorsun. Bu da bana şey hatırlatıyor. Yani bunları yapabilmek için aslında böyle bir cesareti bulunabilmek için bir çapa lazım yani. Sabit olabileceğin ya da en azından var olduğunu bildiğin bir yere ihtiyacın var. Bu cümleyi okurken şeyi hatırladım tabii hani anekdot falan dedin ama Sınırsız Ülke kitabı son dönemde okudum ve çok etkilenen kitaplardan bir tanesi oldu. Patricia Engel'in. O kitabın son cümlesi beni çok vurmuştu. Üzerine böyle cümleyi duyduğumda kitabın sonuyla direkt böyle çağrıştı. O da şey diyordu. Belki ulus ya da vatandaşlık diye bir şey yoktur. Belki sadece aile ve sevgi adına haritalara çizilmiş bölgeler. Yani sınırsız bir ülke vardır diye bitiriyor kitabı.
Çok iyi.
Bu ikisi bende şunu merak etmeye götürdü. Ezgi kendi çapası nereye atıyor acaba? Ezgi'nin sınırsız ülkesi nasıl bir yer?
Ezgi'nin sınırsız ülkesi... Ya ben herhalde çapayı kendime atıyorum Çağrı. Bu çok hem riskli hem yani çünkü biliyorsun hani çok kişi vakıf değil ama zaten çok mobil bir hayatım var. Yani bir oradayım. Ev algım çok yorucu. Ev algım yok. Küçüklüğümden bu yana da yani hani zaten parçalanmış bir ailenin çocuğuyum. Çok farklı kültürlere ait iki insanın. Çocuğuyum. Yani ev algım hiç oluşmadı. Hani bu belki teşekkür etmek de gerekiyor. Hani kendi evimi bulmak zorunda kaldım. Yani bu yüzden. Her yeri denedim. İşte başka bir ülke olur mu? İşte başka bir insan olur mu? İşte şu olur mu, bu olur mu? Uzun zamandır çapayı kendime atıyorum. Zeminimi kendim oluşturmaya çalışıyorum. Çünkü çok yakınlarına, bu biraz önce konuştuğumuz şeye de benziyor. Hani Osman'ın aman ben tutarım. Hani evet, birine güvenmek, biriyle hani çok güzel bir şeyler yaşamak istiyorsun ya da aile çok güvenmek istiyorsun. Sevgini yine al, sevgini yine ver ama birini yer edinmek bence eninde sonunda zaten kayacak bir zemin edinmek gibi. Yani yolculuk sonsuza kadar kimle? Kendinle. Hani eşlikçilerin olabilir ama gün sonunda yine hani pijamalarını giyip kendine dönmen gerekiyor bence. Yani misafir olamam bir yerlerde. O yüzden çapayı kendime atıyorum. Muhtemelen ülkem de benim, evim de benim. Ama işte çok güzel komşularım var. İşte çok güzel misafirlerim var. Ama ben yani bunu da kendime emek vererek, kendime katarak, belki başaramayarak, arada evsiz kalarak, çünkü değişiyoruz, dönüşüyoruz. Arada evde bize yetmiyor, çatısı akıtıyor, ne bileyim bizi su basıyor, yerler gidiyor, kayıyor falan ama eninde sonunda yine kendimiz diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne düşünürsün?
Yok, ben de benzer düşünüyorum.
Aileden çok şanslı büyüyenler varsa ve hakikaten ev kavramını çok iyi oturtmuş insanlar varsa, bu onları hani şey yapmak değil, yadırgamak değil ya da hani çok güvenli bir yapı sürdürüyorlarsa bunları yadırgamak değil, ama oradan da bir yerden sonra uçuyoruz ya, yani hani çok iyi bir yere kadar çocukluğunu yaşasan da hani oradan zaten gidiyorsun. Bilmiyorum, herkese bence kendisi kalıyor. Senin evet. Kitap alıntında bana bunu hani şey yaptırdı, çağrıştırdı. Bence kendim dışında yapabileceğim hiçbir şey yok.
Ben de benzer katılıyorum. Yani 10 yıl önceki halimle baksam hiç öyle düşünmüyordum. Yani farklı ülkeleri gezmeye çalışan halime hep gitmek istediğim ve asla bulamadığım bir ait olduğum bir yer var gibi geliyordu bana. O yüzden mesela Güney Amerika bana daha kendime ait hissettiğim bir alan oldu. Öyle düşünüyordum. Şimdi mesela bunun nedenine baktığım zaman bu cümleye, çünkü orada ben kendim olabilmeye başlamışım. Ben orada Çağrı olarak var olmaya başlamışım ve Çağrı'nın kim olduğunu tanımaya başlamışım. O yüzden bana orası çok ait hissettiren bir yermiş. O yüzden ben de hani buna dönüyorum ama galiba işte biraz büyümekle, olgunlaşmakla, hani yaşlanmak demeyeceğim. Onunla olmaya başlıyor gibi geliyor.
Gerçekten yaşlanmak değil, kesinlikle yaşlı değiliz. Çünkü yani itiraz ediyorum. Önceden 30 küsur yaşındaki insanlar bayağı amca teyzeydi. Şu an biz yaşlı değiliz. Öyle bir şey yok, ortadan kalktı artık. Biz yaşlanmıyoruz ama söylediğin şey beni gülümsetti. Çünkü ben de böyle sürekli buradan çıkacağım ve ait olduğum bir yer var. Orayı bulacağım. Ya bu galiba bir böyle gençlik fantezisi mi, bir toyluk fantezisi mi bilmiyorum ama bu yerini terk edip yerini bulmak, hani gerçek yerini bulmak isteyen insanların herhalde içinde böyle tutunduğu o güzel bir şey galiba. Ben de öyleydim. Şuraya gideceğim ve kendimi bulacağım. Şurası, ben şuraya aitim. Hani bu insanlara ait değilim. Şuraya aitim. Ama aslında orası bize kendimizi tanıtan yermiş. Aracı olan, demin dediğin gibi. Hani kendimize aitmişiz ve bizi kendimize götürmüş gibi yani.
Evet, bunu zaten aslında çok fazla kitap işliyor ya, böyle eski kitaplara baktığın zaman da aslında macera çıkan kişi hep kendisini aslında bütün maceralarını yaşadıktan sonra yeni bir insan olarak yine aynı yerde buluyor. Aynı yerde kendisi buluyor. Hani bu mitolojide de böyle. İşte bakınca eski antik metinlerde de böyle. Yeni zamandaki romanlarda da böyle. Yani Yüzüklerin Efendisi'ne de öyle değil mi zaten? Frodo yine çıkıp tekrardan aynı yere geri geliyor.
Aynen. Ama başladığın yere dönüyorsun ama aynen sen değilsin. Yani o sen değilsin. Bu zaten hani şey ya, buradan Dil Edebiyat bölümüne selam olsun. Yani kaliteli bir eser ya da insana böyle sarsacak bir eser dediğinde hep şöyle bir şey olurdu. Bir ögesi olurdu bu durumun. Karakter başladığı yere göre değişmeli, kırılmalı, hani parçalanmalı. Bu zaten böyle sanırım en bir şeye kalite katan, ya bu değişimi görmek. Ya bak, insanların aslında kalite olarak adlandırdığı şey bir insanın başladığı noktadaki halinin olmaması. Yolun onu terbiye etmesi, yolun onu kırması, değiştirmesi, hani buldurması, belki hani kabuğundan çıkarması. Ta o zamanlardan bile hem bu kalite sayılıyor, hem insanlar bunu görmek istiyor. Aslında bu böyle çok basit bir mesaj hep orada duruyormuş da alan alsın gibi değil mi? Yani Bir eserde bile biz aynı kalan bir baş kahraman okumak istemiyoruz.
Evet, bu da yine senin birazın söylediğin o yakınlığın kör etmesine getiriyor. Yine aslında yakınımız da aslında çok da bildiğimiz, tanıdığımız bir yerde. Duyduğumuz bir klişe belki de ama evet, bunu anlamamız çok uzun zaman alıyor.
Öyle çok duyduğun şey, hani bunu zaten seninle de muhtemelen tartışmışızdır. Yani bir şey farkındalık olsun diye çok paylaşmak şey gösterilecek duyarı katlediyor. Yani bir şey şu dursun, şu bitsin, şu bitsin. Yani 40 kere birisi şu bitsin dediğinde biz 40. kerede çok yüksek bir şey hissetmiyoruz. Yani o duyar da hani o duyar kasmak diyeceğim, çok çirkin olacak belki ama hani yok o ya, zaten günün bir parçasına dönüyor. Hani bugün de buna farkındalık ama ben onunla ilgili hiçbir farkındalığa varmıyorum. Çünkü sürekli hani çok konuşan bir, böyle çok gürültü yapılan bir konuya dönüşüyor. Hani şu bitsin ya da işte şurada şu oluyor, burada bu oluyor. Evet bitsin de hani bugün bu bitsin demem benim için alışkanlığa döndü. Yani farklı bir şey yap ya da farklı bir şey söyle. Çünkü kör oldum. Hani bu konuya da kör oldum.
İdrak edemiyoruz. Çok yüzeysel aynen geçiyor. Yani papağanlar gibi tekrar tekrar aynı şeyi söyleyip varamıyor. Ama bazen şey çok ilginç işte. Sen dedin yani bir şeyi çekip paylaşıyorum diye işte. Hep şey yazıyor mesela. Bir şey olduğu yok mesela. Şu anda gözüm önündeki kitabın adı bu. Bunu yazıp paylaştığın zaman birisi için o anda o farkındalığı yakalayabiliyor. Belki de yüzlerce kez, binlerce kez gördü, duydu. Ama o anda başka bir paylaşım onu tetikleyebiliyor. Belki böyle çok güzel, küçücük ama yani böyle %1, belki de 1000'de 1'lik bir olasılık var. Bir şeyi bu kadar çok göze sokmanın getirdiği. Ama onun dışında dediğini katılıyorum yani. İdrak etme şeyimiz düşüyor. Çünkü düşünmek, bir şeyi alıp içselleştirebilmek, kendi düşüncenle çatışmasına izin vermek, kendi düşüncelerine uymadığı yerleri uymuyor bunlar deyip temizleyip yeni bir tane düşünce oluşturabilmek, bütün mesele bu bence ama çok zor. Çünkü çok yorucu. Çok zor. Çünkü bir taraftan da acı verici. Yani zihnimizde yeni nörol ağların oluşması acı veriyor gerçekten. O yüzden de kaçıyoruz bundan. Hep acıdan kaçıyoruz.
Ya ve yorgunuz sanırım bunun için. Yani ülke de çok yorgun. Hani gördüğüm en yorgun ülke belki Türkiye yani. Hani böyle bazı insanların hani bu yurt dışında ya da işte tanıdığım yabancı arkadaşlarımın böyle gözleri büyüyerek anlattığı, ya ben bu durumda ne yapacağım falan diyerek anlattığı şeyleri Türkiye'de böyle sabah kahvaltısında yersin. Yani hani böyle şey değil. Buraya getirsen stresten belki hayatını kaybedebilecek kadar aslında ciddi fark var. O yüzden hani buranın insanına artık farkındalık yaratmak da belki acı eşiğinden ya da artık yorulmuşluk eşiğinden, stres eşiğinden çok zor bir hale de geldi. Çok bence uyandırması kolay bir toplum da değil. Yani zor.
Katılıyorum.
Dediğin gibi hani ekstra bir acıya, ekstra bir emeğe, ekstra bir kafa karışıklığına bile artık yorulmuş insanlar olduğu için hani çok da suçlayamıyorum bazen.
Bu arada peki Ezgi, böyle sohbet çok keyifsendi ama yavaş yavaş hani sonu doğru gelelim diyorum. Çünkü çok konuşacağımız konu çıkıyor. Sonra bunu bitirmeyeceğiz gibi geliyor.
Olabilir.
Senin mesela şu anki hayalin ne? Tutkun ne? Ne seni böyle aşırı derecede heyecanlandırıyor bu dönemde?
Beni şu an ne heyecanlandırıyor biliyor musun? Daha geçen gün bunu düşündüm. Böyle tekrar bir şeyler yapabilmek, istemek ve iştahla. Bu ara kendimi hizaya sokmak istediğim bir dönem. Çünkü yorgun hissettiğim de bir dönem. Yani hayalim biraz daha meraklı olmak. Meraksı çok ironik oldu şu an. Belki bu bir işarettir. Daha meraklı olabilmek, aynı yoldan yürüyecek olsam da tökezlediğim bir yola tekrar girebilmek. Çünkü böyle sanki o yolda sonuçta ne olacağını çok bildiğimizi düşündüğümüz için, hani tecrübe etmekten çok biliyoruz ya bir şeyleri. Hani evet, bunu yaparsam bu olacak. Yani bu biliyorum kibrinden sıyrılmak şu an en büyük hayalim. Yani bazı yolları tekrar yürüyebilmek, bu gücü bulmak en büyük hayalim. Çünkü zaman geçtikçe zorlaşıyor biliyorsun.
Kesinlikle.
Tekrar tekrar düştüğüm bir yola girebilmeyi, bu gücü bulabilmeyi hayal ediyorum şu aralar. Bunu yapabilirsem bence her şeye bir noktada yeterim gibi de düşünüyorum. Tekrar o heyecanı yakalamak, ben biliyorum kibrinden kurtulmak diyebiliriz hayalim için.
Güzel bir hayalmiş. Teşekkürler bunu paylaştığın
devam için. Devam et hayal etme.
Yok ya, hayal edip bunu dile döktükten sonra kaydı alıyoruz. Büyük ihtimal eyleme geçme adımına doğru gelmişsin yani. Zaten geçiyorsundur. O yüzden güzel geldi. Hani beklediğim bir şey değildi. Büyük ihtimal dinleyenlerin de tam beklediği bir şey değildi ama hepimizin aslında yapması gereken bir şey. Yani gereken demeyi çok tercih eden birisi değilim genelde bir şeyler anlatırken. Ama hı-hı, bu olmadan da mutlu olamıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Mark Manson'dı galiba söyleyen. Mutluluk için rahatsızlık gerekir diye bir cümle kurmuştu bir yerde.
Kesinlikle.
O rahatsızlığa ihtiyacımız var. Biz ama hep rahatlıkta kalıp hiç mutlu olamayanlar halindeyiz. O yüzden o yolları bilmeyi yani bırakıp gerçekten tecrübe etmek ya da belki yeni gözle bakıp geçebilmek aslında mutluluk getirecek şey. Onu görmek için güzel geliyor bana o yüzden.
Doğru, biraz keyfimiz kaçmalı, rahatımız kaçmalı. Zaten yani bunu her zaman söylüyorum. Ne kadar gelişkin, ne kadar mantıklı, eğitimli, zeki. Zeka kullanamadığın zaman hiçbir şeye yarayan bir şey değil. İstediğin kadar dünyanın en zekisi ol, fark etmez. Sen bu zekanın ne kadarını kullandığınla ölçülürsün bu noktada yaşamına kattığın şeyle ilgili. Çok zeki insan var yani. Herkes aptal değil tabii ki, çok zeki ama bunu kullanabilmek çok mühim. Bir şeyleri istediğimiz için mi yapıyoruz, alıştığımız için mi yapıyoruz, kolayımıza geldiği için mi yapıyoruz, yoksa buna ihtiyacımız mı varı ayırabilmek rahatsızlık getiriyor. Yani benim neye ihtiyacım var, ne yapıyorum? Hani bu rüyadan uyanabilmek, bu silkinmeyi yaşayabilmek bir rahatsızlık veriyor. Çünkü muhtemelen ihtiyacımız olan şeyi yapmaktan çok uzakta çıkıyoruz baktığımız zaman. Yani o yüzden bir silkelenmek, ihtiyacımızı bulmak, kendi sağlığımıza, iyiliğimize, hayat kalitemize yönelik davranabilmek biraz evet rahatın kaçması ve ardından mutluluğu getiren bir şey bence de.
Çok güzel söyledin. Ya bunun üzerine artık ne söylesem bilemedim Ezgi.
Harika oldum.
Harikasın her zamanki gibi.
Teşekkür ederim, sen de öylesin.
Ya teşekkür ederim. O zaman son sorumu sorayım mı? Yani anlattıklarını aslında konuştuğumuzdan kısa bir özet yapıp soruyu sorayım istersen aklıma kalanlar. Ya benim için aslında bu konuşmamızda en fazla aklıma kalacak şey ve üzerine düşüneceğim ana not olarak kenara da yazdığım şey. Yakınlarımdaki şeylere aslında ne kadar kör bakıyorum. Bunun üzerine biraz çalışmak istiyorum senden aldığım, duyduğum şeylerin içerisinde. Bir taraftan hayatta kendim aslında nereye doğru bir çapa atabiliyorum ve kendim nerede aslında korkmuşum, kaçmışım ve bakmıyorum. Orasından nasıl uzaklaşmışım. Oraya tekrardan bakabilmek için böyle bir cesarete ihtiyacım olduğunu fark ettim. Bunları kenara doğru alıyorum. Bir de senin anlattıklarından aslında kendin üzerine çalışmanın, kendin olabilmenin, o otantik halin aslında bu kalabalıklar içerisinde yalnızlık olma halimizi ne kadar aslında rahatlattığını, kendimizi yalnız olmadığımızı fark etmemizi sağlayacağını gördüm. Orada kendin ol. O yüzden düşününce kendin olabilmenin aslında belki de en önemli şeyi gerçekten o kırılganlığınla beraber kendin olabilmeye alan açmak, kendin olmak için fırsatlar yaratabilmek ve bunun peşinde koşmak olduğuna dair notlarım var şu an. Tabii çok fazla şey konuştuk ama şu anda taze taze bende kalanlar bunlar.
Bende de bunlar kalmış biliyor musun? Yani hani
ne güzel.
Kendime de konuşmuşum bir yandan. Kendimi de hafiften dövüyorum. Ya zaten kırılmadan aynen, düşmeden öğrenilmez gibi de bakabiliriz. Daha çocuk bir lafla bakabiliriz. Yani kırılmadan, kırılmaya açık olmadan, yaralanmaya açık olmadan olacak iş değil. Yani gelişemeyiz. Yani kemik kırmak gibi düşünmek lazım bunu artık. Kalıplaşmış o şeylerin metaforik olarak kemikten hiçbir farkı yok. Nasıl vücudunuzda sizi ayakta tutan inandığınız şeyler gibi düşündüğümüzde kemiklerimizse, tekrar kaynaması için kıracaksın ve bu hani kumsalda güneşlenmeye benzeyen bir his olmayacak. Yani bu klişedir ama iyileşmek de iyi olmak da acıtan bir şey, acıtan bir süreç. Acıya kapıyı açmak zorundayız. Yeter ki bu acı iyi bir şeye götüren faydalı bir acı olsun. Yani faydasız birçok şey için ben çok eminim herkes iyi bir acı mesaisi yapıyor ama bu en azından faydalı bir acı. Bu bizi bir yere götürecek bir acı. Bu acıya eyvallahımız olması gerekiyor. Bugün illa bir eyvallah diyeceğim kayıtta. Hani bir eyvallahımız olmak zorunda. Buna hazır olmak zorundayız. Acı çekeceğiz. Ama bu da alışmak gibi. Yani suya girince alışıyorsun. Sonra hatta o çektiğin acı, bu verdiğin emek sana güven getiriyor. Çünkü kendini yol alırken görmek. Hayat böyle bir şey. Yani vardığın yerlerden ziyade hayat bu. Hani arşınladığımız yol ya, hani bu yoldaki başarını, yoldaki adanmışlığını, kendin için yaptığın şeyleri görmek zaten yolda seni yükseltecek ve mod olarak zaten iyi bir modda, güçlü bir modda olacaksın. Yani hani bu gidişat zaten seni mutlu edecek. Sadece bir suya girebilmeliyiz, bir acıya tamam diyebilmeliyiz. O noktada bence Ya bugünden daha iyi olacağı kesin. Yani söz veremem çok muhteşem tatmin edecek bir yere giderim ama bugünden daha iyi olacağına hani evet garanti edebilirim. En azından bir şeye yarıyor hissetmek, bir şey yapıyor hissetmek, bir amaç olması. Çoğu insan gibi ben de bir yere vardığım zaman biraz burulurum. Çünkü hani o emek bitti. Anlatabiliyor muyum? Ya ben yolu seviyordum. Çünkü hani vardım. Şimdi tekrar bir şey kovalamalıyım ki hayatta hissetmeliyim diye düşünürüm. Evet. Yani insanların hani bu atlamaları, zıplamaları, bunları biraz açık olması ve sevmesi gerekiyor. Onun dışında mümkün olacağını düşünmüyorum. Ve bu yakınlarımız konusunda da şunu demek istiyorum. Unutmak istemiyorum. Bu yakınlarımızın hani körlüğe böyle gitmesi, göremememiz vesaire durumlarının karşılıklı olduğunu da unutmamak gerekiyor. Yakınlarımızdaki insanlar da bizim kapasitemize körler. Çünkü bizi bir şey yaparken ya da çok büyük adımlar atarken görmediler. Ya da çevrelerinde çok büyük adım atan insanlar belki olmadı. Yani onlar da buna kör. O yüzden bazen böyle bir şey yapmak istediğimizde en çok destek beklediğimiz insanlar bizi en çok aşağı çeken insanlar olabiliyor. Bu onların kötü niyetinden değil ama yani böyle bir şey göremiyorlar. Yani ben bu kadar okuyacağım dediğimde ya da bu kadar şunları paylaşacağım dediğimde yani annem babam dahil bana herkes gülüyordu. Ya da işte sen hani başımıza fularlı işte özlü sözcü müsün falan diyorlardı. Yani hani o yüzden biraz hani onların da bize kör olduğunu ve kapasitemize kör olduğunu da hatırlamak gerekiyor. Çünkü bence bu çok yorucu ve motivasyonu bozan bir şey oluyor. Yani çok vazgeçiliyor bence. Bunu da bilmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum fazla mı konuştum ama söylemeden geçmek istemedim.
Yok ben çok güzel anlattın. Ki bu da son dönemde paylaştığın şey vardı ya, kendi önünden çekil diye bir postun var.
Evet.
Onu da hatırlattı bana. Yani hem kendi önünden çekilmek.
Yürür. Evet. Hep yürür. Çünkü herkesin bunu duymaya bak. Yani milyon kere buradan anlayalım. Hepimiz buradan anlayalım. Çağrı da şahit arkadaşlar. Milyon kere paylaştım ve milyon kere ses getirdi. Çünkü 100 kere duymaya ihtiyacımız var. Kendi önünden çekil. Bu kadar.
Gerçekten öyle. Ama bir taraftan da yani şeyi de anlamıyorum. Yakın çevremizin bizim aslında rahatlık alanımızdan çıkmak yani onların da bilmediği, güvenli olmayan, belirsiz olan bir şey yapmaları istememe halini anlayabiliyorum yani. Çünkü korkutucu onlar için de. Yani kendileri de yapmamışlar. Yapan birisine görmemişler.
Aynen yani. Bazısı sevgiden. Aynen mesela ayı yavrusunu severken öldürülmüş aynen diye bir benzetme var ya. Yani onlar da senin telef olmanı istemiyor bir yandan. Hani sen kendi yolunda yürürken bunu yapan görmedikleri için telef olacağını düşünüyorlar. Yani aman çocuk düzgün bir işe girsin. Ben şeyi hatırlıyorum. Hani dil edebiyatta bir hocam vardı. İşte böyle bir inşaat mühendisliği mi okumuş, sonra işte edebiyat sevdası, ben işte edebiyat yükseği yapacağım ve hani bu alanda bir şeyler yapacağım falan diyormuş. Annesi sürekli şey diyormuş, aman sigortalı bir iş bul da, aman çalış da. Sonra hobi olarak hani bu yani bu endişe aslında kötü bir yerden gelmeyen bir endişe ve bu endişelere bence çoğumuz çok ciddi adımlar atarken de maruz kalıyoruz. Ama maalesef ki hani atlamak zorundayız yani bu endişeye göre yaşarsak evet küçük hani azıcık aşım ağrısız başım her gün bir minimal bir düzende yaşarız. Ama ne kadar mutlu eder, hangi yaşa kadar mutlu eder, ne noktada pişmanlıklar acabalar girer hani bunu da garanti edemem yani.
Yok zaten ben garanti olarak söylüyorum yani mutlu edemez. Ya çünkü konuşuyoruz ya mutluluk evet için rahatlık alanının dışına çıkmak ve aslında rahatsız olacağın şeyler yapmak gerekiyor dedik ya. Yani farklı şey yapıyor olman gerekiyor. Yani
ve rahatsız seni etmek edecek zorundasın bu evet arada. Herkesi mutlu edemezsin. Bu şey gibi pizza değilsin. Herkesi mutlu edemezsin.
Sevgili filozofumuz Şeyma Subaşı ve Serdar Ortaç'ı anmadan bir bölüm.
İkisine de yer verdim ya.
Yani evet, herkesi dinleyiciler, siz Ezgi'yi takip ediyorsunuz ama onun takip ettiği kişiler...
İşte gerçek yüzüm yavaş yavaş. Bu yüzden podcast yapmıyorum. Benim alıntılar bunlar aslında.
Ya çok teşekkürler Ezgi. Gerçekten çok çok keyifli ve gerçekten üzerine düşüneceğim çok fazla notun da olduğu bir bölüm oldu. Son bir şey sorayım böyle sana.
Hadi
ya,
sor.
Bize bir bu bölüm dinleyenlere bir soru ya da böyle bir alıntı ya da işte bir düşünce bıraksan ne olur?
Bir düşünce bıraksam ne olur? Çok güzel soru. İki tane aslında aklıma gelen bir şey var. Bir tanesi zamanın tanımı olarak çok hoşuma gitmişti. Geçen senelerde okumuştum. Gerçekten değişim varsa hani zaman vardır gibi bir, hani zamanın değişimle ölçülmesi gibi bir böyle bir alıntı vardı, tam hatırlayamıyorum. Hani zaman gerçek değişimle ölçülürdü, pardon şimdi çıkardım. Ya bunu söylediğimde aslında ne kadar yaşamış hissediyor insanlar, bunu çok merak ediyorum. Hani sana da soruyorum bunu. Ben bunu okuduğumda biraz tokatlanmış gibi olmuştum. Çünkü hani yerimizde saymak yerine, durmak yerine yaşadığımız ve değişim sağladığımız şeyler zamansa, aslında gerçekten ben mesela 34 yıl mı yaşadım? Ne kadar aslında yaşıyor hissettim? Hani bunu bilmiyorum, şu an böyle biraz karışık anlattım ama ulaştı mı bilmiyorum. Hani bunun bir hesabının yapılmasını isterim, bunun bir düşünülmesini isterim. Bir de ne vardı? Bunu da bayağı uzun dönem sevmiştim. Yani hayattan bekleyebileceğimiz ve alabileceğimiz şeyin sadece bir tat olduğu. Bundan fazlasını beklemenin hayatı hem değersizleştirebileceği, hem düşürebileceği, hem yoruculaştırabileceği. Eğer bir şeyden bir tat aldıysan ve bu tat hoşuna gittiyse, o senden gittiyse de, senin neyse de, hani bununla tamam olabilmek. Yani hayattan alabileceğin şey sadece bir tat. Bilmiyorum buna katılan olur mu, bu yönde düşünmek isteyen olur mu? Beni çok etkilemişti. Yani bir şey bittiğinde çok üzülmek, hırsla sarılmak, öyle bir dönemde okumuştum. Hani alabileceğin sadece bir tat, yani bunun daha fazlasını arama gibi bir şeydi.
Güzelmiş.
Bilmiyorum yani, evet, bu beni ben çok etkilemişti uzun dönem. Vedalaşırken çok kullandım kendi içimde bir şeylerden.
Evet, vedalaşırken de ama hayatta da, yani bir de tat deyince de çok fazla tat var ya yani, ve bunların tatlarında farkları var yani. Bunun için acıyı da sokmak mümkün. Yani acı çekeceğiz ama çekeceğimiz acının tadını, tonunu belirlemek bizim elimizde olabilir.
Kesinlikle tercih. Yani sen çorbanı nasıl yaparsan gibi, hani aynen, doğru ayarlarsan oradan aldığın tat tamamen senin tat alman, hani senin onu geliştirmeye, bilmiyorum, bana çok dokunmuştu bu yıllarca da, hatta böyle pinledim bunu. Yani çünkü benim bir şey pinlemem çok zor. Hani çok gel geç şeyim yani, hani bir şeyi beğenmem mümkün değil, ama beni uzun dönem götürmüştü böyle kötü hissettiğimde alacağım tada bak Ezgi, tadını sen belirle, hani bunu içinde hani yaşatmak, şekillendirmek sana kalmış gibi. Hem bir şeylerle vedalaşırken, hem bir şeyleri yaşarken, zorlanırken bu çok hoşuma gitmişti. Bir de zaman, yani yaşıyorum deyip kuru kuru durmak beni çok rahatsız ediyor. Benim çünkü hani ne kadar değiştim, ne kadar değişimime fayda sağladım, katkı sağladım. Çünkü için bir yerde biliyor, hani bu sanırım Rollo May'di, yani böyle insanın aslında öfkeli yapan, sinirli yapan, içinde o bildiği yapabileceği şeyi yapmamaktan da geliyor. Yani sen neler yapabileceğini biliyorsun, hani bu hayal de değil, biliyorsun ama yapmıyorsun.
Evet.
Hani böyle güne öfkeli uyanmak, huzurlu uyuyamamak, biraz yani bunları yapmak ve zamanı nasıl değerlendirdiğimizi düşünmek, bilmiyorum ya. Biraz ortaya karışık gibi oldu ama.
Yok, ben çok güzel oldu. Yani çünkü tatla ilgili söylediğin şey de yani damak zevki gelişebilen bir şey. Yani tatları alma şeklimizi değiştirebiliyoruz. O yüzden hayatta o tadı da her zaman yaşadığımız şeylerle aynı şekilde almamız gerekiyor. Onun tadını nasıl değiştirebileceğimiz elimizde. Yani o yüzden beni çok bu cümle güçlendirici geldi. Yani deneyimlerimi kendi bakış açımla biraz daha tatlandırıp farklandırabileceğimi ve onu aslında o zaman içerisinde değişimle baktığım zaman da daha önce aynı şeyi tattığımda yaşadığım o tadın ne olduğunu bilip şu an nasıl bunu kesinlikle tadıyorum diyebilmek bana çok güçlendirici ve ilham verici geldi. O yüzden bende güzel yankılanıyor bu. Teşekkür ederim bunun için.
Ben teşekkür ederim.
O zaman Ezgi, iyi ki katıldın. İyi ki sonunda bu bölümü kaydettik. Çok çok teşekkür ederim gerçekten. İyi ki varsın. İyi ki üretiyorsun. İyi ki de üretirken onun değişimle beraber, zamanla beraber o samimi halini kendin olarak bizle paylaşmaya devam ediyorsun. İyi ki varsın.
Çok teşekkür ederim Çağrı. İyi ki sen de varsın. Ben de senden çok besleniyorum bu arada. Çok bu bölüm ben oldu ama bir bölüm daha kaydedip bu sefer Çağrı'yı kendi koltuğunda ben sorgulamak istiyorum.
Bu benim yani hep kaçtığım bir şey yetmez. O yüzden.
Ben sana yapacağım bunu. Çünkü bizim konuşacak çok şeyimiz var. Bu arada gerçekten bu konuştuğumuz normal masaya yatırdığımız şeylerin binde birinin bile daha küçük bir versiyonu. Mutlaka bir şey yaparak bir daha geri döneriz.
Evet, onu kesinlikle.
Ben buradan emri var ki yaparak sözünü veriyorum.
Çok teşekkür ederim.
Çağrı'yı da terlettiğimiz bir bölüm gelecek.
Onlardan genelde çok kaçan birisiyim. Hani böyle bir hayatta eğitmenlik yapmanın, podcast yapıp konuk almanın şeyi o güzel. Kendimden hep kaçarak, böyle uzaklaşarak örnekler veriyorum ama yapalım gerçekten de. Seninle beraber keyif alır. O zaman meraklı insanlar, sizler neler düşündünüz? Bizle paylaşırsanız çok çok seviniriz. Yani Ezgi'nin zaten hesabını biliyorsunuzdur. Ezgi Hoşçay hesabını etiketleyerek de paylaşırsanız çok çok mutlu oluruz. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Merak ediyorum. Sen de merak ediyor musun?
Neyi merak ediyorsun? Meraklı biri misin?
Merakını nasıl gidereceksin?